Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma Açık Bilgi Kaynağı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Umut Yanardağ. Bugün çok kıymetli bir meslektaşımla Ozan Ala'la görüşeceğiz. Niye böyle bir görüşme yapıyoruz? Bir engellilikle ilgili bir hafta içerisindeyiz. Artık tamamlamak üzereyiz haftayı. Ve bu haftada sosyal hizmette erişilebilirliğe nasıl dikkat edebiliriz, engelliye nasıl davranabiliriz konuşacağız. Ve yayın öncesinde nasıl hitap edeceğim konusunda hemfikir olamadığımız körlüğe dair de merak edilen hususları Ozan'la konuşacağız. Hoş geldin Ozan. Öncelikle daveti kabul ettiğin için teşekkür ederim.
Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Öncelikle ben böyle bir davet aldığım için çok mutluyum. Sizinle birlikte bu platformu paylaşıyor olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Tekrardan teşekkür ederim hocam.
Estağfurullah. Buyur lütfen.
Şimdi engellilik meselesi aslında gerçekten çok geniş kapsamlı mesele ve sosyal hizmet mesleği de alanın içine girince bu kapsam inanılmaz derecede genişliyor. Meseleye nasıl baktığımızdan, bakış açımızdan, toplumsal algıdan tutun erişilebilirliğe, yaşanan eğitimdeki problemlerde, işte bakım rehabilitasyon, verilen hizmetler oldukça geniş bir yelpaze. Ben siz başta da söylediniz, kör ve görme engelli kavramları özelinde biraz engelliliği hafif tanımlamamız gerekirse daha net oturacağını düşünüyoruz. Biz engelliliği kişinin bir özelliğinden, bir farklılığından kaynaklanan toplumdaki herhangi bir çevreden, bir uygulamadan, bir hizmetten faydalanama durumu olarak adlandırıyoruz. Yani kişinin kör olması, gözün görmemesini ve bundan kaynaklanan belli beceriler edinmesini sağlayabilir. Evet, bu körlük olarak tanımlayabiliriz. Ben mesela kendimi kişisel olarak kör olarak tanımlıyorum. Çünkü gözün görmeme durumu körlüktür. Ve bu körlüğün sadece gözün görmeme durumu olarak da adlandırılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü böyle bir durumda şöyle bir yanlışa düşüyoruz. Ben körleri anlamak için gözlerimi bağlayabilirim o zaman.
Evet.
Gibi bir algıya düşüyoruz. Her zaman yani bir özelliğimiz, hayatımızda yaşadığımız il, ilçe, bölge, ailemiz bize bir sürü şey öğretir, bir sürü şey değiştirir, geliştirir. Bu iyi ya da kötü olabilir, artı ya da eksi olabilir. Hiçbiri olarak da değerlendirilmeyebilir. Körlük de böyle bir şey. Körlerin dokunma duyusu gelişmiştir, kulakları iyi duyar gibi bazı mitler var ama aslında öyle değildir. Körler daha iyi duymaz, körler daha iyi dokunarak hissetmez. Sadece kulaklarından gelen bilgileri almaya daha fazla programlanmıştır. Yani gözden bir veri gelmediği için ya da beyni inandıracak veri gelmediği için kulaktan duyduğu bilgiyi önemser. Buna körlük diyebiliriz. Bu bazı yetileri geliştirir. Engellik ise bu durumdan kaynaklanan bir şeylere ulaşamama durumu. Bu çevresel koşullar olabilir, etkileşimde yaşanan problemler olabilir. Örneğin ben bir kitabı alıp okuyamıyorsam, herkesle eşit şartta erişemiyorsam bu bir engellik durumudur. O yüzden bu iki kavramı böyle ayırmamız lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yani ve aslında literatür de bunu destekliyor aslında hocam.
Yani engelli birey değil, bir engele sahip olan birey gibi hani tanımlamalar var ve burada birazcık da tabii şöyle bir durum var. Aslında temel filozofisi nedir bu hani sözün? Eğer bu erişilebilirliğe dair engeller ortadan kalkarsa biz aslında engellilik diye bir şeyden de daha az bahseder hale geliriz. Yani bizim
evet,
özelliklerimiz dışında, biyolojik özelliklerimiz dışında ki bir dışsal faktörden bahsediyoruz. Yoksa hani senin dediğin burada çok hani oturuyor. Yoksa yani körlük körlüktür ama kör olup da engele sahip olmamak da mümkün.
Evet, mesela evi düşünelim. Yani tabii evde de engeller vardır. Ama evde kör kimliğinizde varken her yer sizin için engel değildir. Dışarıda çıktığınızda bu engeller artar. Evde nedir engel? Beyaz eşyadır mesela. Ya da kullandığınız araç gereçlerin körlüğe uygun olmamasıdır ve benzeri. İkisinin kesiştiği noktalar muhakkak var. Ama şey çok önemli. Yani engellilikle mücadele edebilirsiniz ama körlükle edemezsiniz. Yani körlük sizin var olan, sizde var olan bir şey. Ve körlükle mücadele etmek yani yıllar önce de yapıldığı gibi yapılan şey sadece gaz odalarına toplayıp kör bireyleri yok etmektir. Yani başka bir şey ya da sürekli tedavi boyutundan düşünmektir. Elbette bir tedavi boyutu olmalıdır, vardır da. Ama sürekli sağlık bakış açısıyla düşündüğümüzde o zaman engellik boyutunu atlamış oluruz ve yaşanan sorunların hiçbirini de görmemiş oluruz.
Evet. Aslında bazen de hep tabii bunların hangisi ne kadar ağırlıklı tam bilemiyoruz ama şunu söylemek çok mümkün ki bizi engellilik açısından daha çok sosyal mevzularla daha sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal alandaki sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte burada en önemli şeylerden biri de erişilebilirlik, değil mi?
Evet. Erişilebilirlik gerçekten, yani bunu tabii bir geniş kavram daha var, o da evrensel tasarım. Evrensel tasarım bir tasarımın, bir uygulamanın, bir fiziki yapının bütün insan için, her birey için kullanılabilir düzeyde tasarlanması. Erişilebilirlik ise aslında hepimiz için geçerli. Yani sadece engelliler için değil. Bugün bilgiye erişim noktasında ne kadar sorunlar yaşadığımızı pandemi dönemi bize gösterdi. Bilgiye erişimin ne kadar önemli bir hak olduğunu her birey için gösterdi. Bugün görme engellilere erişilebilir olarak hizmet veren uygulamalar daha çok kullanılıyor. Mesela herkes Zoom kullanıyor, Meet kullanıyor, Teams kullanıyor. Ama kimse başka şeyleri kullanamıyor. Sadece görme engelliler için değil çünkü onlar. Herkes için erişilebilir. Her birey düşünerek tasarlanmış. Bu yüzden erişilebilirliğe baktığımız açı çok önemli. Yani biz bir meseleye bakarken her bireyin teker teker bir özelliğinden, bir farklılığından dolayı, bir kendisinde olan bir yeti durumundan dolayı ona ulaşamamasını da göz ardı etmemeliyiz. Bu aslında ortaya çıkardığı engeli gösteriyor.
Belki de burada birazcık da şuna bakmamız gerekiyor. Her insan farklı özelliklere sahip olsa da hani hak temelli olarak baktığımızda eşit olanaklara sahip olmalı. Çünkü
Evet.
hani doğuştan bu haklarla dünyaya geliyoruz. Eşitlikle dünyaya geliyoruz. Hepimizin özellikleri farklı olsa da ortak paydamız insan olmamız ve insana yapılması gereken muamelenin farklılıklarımızı gözeterek, farklılıklarımızı dikkate alarak yapılması belki de burada anahtar şey. Yani burada çoğunluğa göre hareket edeceksek her zaman yanılıyoruz ama çoğunluğun dışında belki de daha fazla olmasına rağmen çok fazla dile getirmediğimiz engelli bir popülasyonlar da olabiliyor. Ve onların da özel gereksinimleri oluyor. Bu özel gereksinimler derken de şey de olmasın hani böyle aman eşitsiz bir cümle kurmuş olmak istemem. Hani burada mümkün olduğu kadar gerekleri yerine getirmek, engelli bireyler için gerekleri yerine getirmek önemli olan. Hani bunu nasıl yapabiliriz dert edinmek lazım
Evet.
erişilebilirlik için herhalde.
Evet, bu her meselede geçerli. Yani bir fiziki yapı için de geçerli, ürettiğimiz bir mühendissek cihaz için de geçerli, bir sosyal uzmanıysak ve bir proje koordine ediyorsak, o projenin hayata geçmesi için bir etkinlik organize ediyorsak, o etkinliğe katılacak katılımcılar için her bakımdan bunu yedirmemiz gerekiyor. Sizin söylediğinize ek olarak burada karşımıza çıkan bence en önemli kavram normallik kavramı. Normal kavramı bizim hayatımızda, toplumumuzda da çok çok yer edinmiş bir kavram. Yani nedir normal? 20-45 yaş arasında erkek, geniş omuzlu, 1,80 boy kişiler. Yani bunun dışındaki herkes bu normalin dışında. Aslında toplum olarak o kadar o normalin dışında olanlar daha çoğunlukta. Bütün tasarımlar ama 20-45 yaş arası erkek, geniş omuzlu, 1,70-1,80 boya göre yapılıyor. Bunun dışındakiler düşünülmüyor. Aslında evrensel tasarım bu noktada önemli.
Yani burada birazcık daha farklı bakmamız gerekiyor. Hani bizim bütün hani süreçleri anlamamız için. Peki özellikle sizin bulunduğunuz koşullar için değerlendirirsek erişilebilirliğe dair ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor körler? Hani nasıl söyleyebiliriz bunu?
Bu konuda aslında biraz geriye gitmek lazım. 2005 yılında 5378 sayılı, o zamanki adı özürlü olan, sonra engelli olarak değişen engeller hakkında kanun diye kısaltabileceğimiz, aslında biraz daha uzun bir torba yasa olduğu için bir kanun çıktı ve bu kanunun ek maddesi vardı. O da tüm kamu kurumlarına, tüm hizmet sağlayıcılara, özel sektöre 7 yıllık bir süre verdi. Binalarınızı, araçlarınızı, işte verdiğiniz hizmette kullanacak her türlü şeyi erişilebilir hale getirin diye. Daha sonra bu 2012 yılı geldi.
Uzatmalar.
Bir daha uzatıldı. Daha sonra bir daha uzatıldı ve şu an uzatılmış halde değil ama en son minibüsçüler için bir, dolmuşçular için bir uzatma yapıldı. Erişilebilirlik açısından evet bir iyiye gidiş var ama erişilebilirliği nasıl anladığımız da çok önemli. Yani
Bu da şöyle bir tecrübe edinmemiz gerekiyor. Biz de hastanede çalışırken hastanede çalıştığım dönemde erişilebilirlikle ilgili işlere bakıyorduk. Toplam kaliteci arkadaşlara yardımcı olabilmek için. Şimdi bir engelli rampası yapmışlar. Ama yani biz aslında onlara bütün şeyleri verdik. Hani fizik, inşa ile ilgili bilgileri verdik. Yani kaydırak olsa o kadar tehlikeli olmaz. Yani biraz hani sanki şöyle bir şey mi var? Hani yapmak için yapmak
Tabii.
gibi bir şey mi var?
Bir
Hani
şekilde kurala uymuş gibi olalım da sonrası önemli değil düşünürüz. Çünkü işin fikriyatını ve fikrini önemsememe, değerlendirmeme. Ya bugün mesela sarı çizgi meselesi, bu kılavuz çizgiler bizim kullandığımız izler belki. Mesela kılavuz iz mesela bence bir erişilebilir çözüm değildir. Yani benim görüşüm kaldırım tamamen erişilebilir olmalıdır.
ya
Yani
çünkü daraltan bir şey aslında. Yani nereye gideceğinizi belirten bir daraltıcı bir
bunu
şey de
da
var.
tamamen kullanılan malzemenin kalitesinden ayrı söylüyorum. Orada da
Ya
ayrı bir problem
o
var
mesela
zaten.
biz kayıp düşüyoruz onlardan
Evet.
Ozan. Yani
Ben
o
yağmurda kaçıyorum ondan. Yani Ankara'da yaşıyorum ben.
evet.
Ankara soğuk, don, kar bir şehir. Ya ben kar yağdığı zaman kaçıyorum ondan.
Biz şikayet
Yanlışlıkla değerim
ettiğimizde
bir.
dediler ki bize, ya dedim bu nasıl, yani engelliler nasıl kullanıyorlar bunu? Dediler ki engelliler oradan yürümüyorlar. Onun yanından takip ediyorlar. Böyle bir şey var mı gerçekten?
Ya
Bunu...
bu cümle baston kullanmayı bilmeyen, bastonu da hiç görmemiş bir
Hayır
insanın
çünkü
cümlesidir.
hayır bize çünkü bir beyaz baston eğitimine göndereceklerdi. Ben oradan biliyorum, yaklaşık bir sanırım 3 ay süren bir eğitim hani programıydı. Gerçekten de hani görme engelli arkadaşlarım hep hiç böyle yanında baston tuttuklarını görmedim. Çünkü aslında bir şekilde baston, yanlış bilmiyorsam, önümüzdeki riskleri, engelleri görmemiz için yarayan bir şey değil mi? Ya
Evet,
yanda
yani bir
olursa ben
şey
onu
takip
göremem
için
herhalde.
değildir.
Yani
Evet, yani sarı çizgiye sabitleyip kılavuz izle sabitlediğim zaman bastonu ben önümde var olan tezgahları es geçiyorum. Ağaçlar, işte başka
evet,
şeyleri nasıl hissedeceğim?
bazen tabii sarı çizgiler ağaca da çıkabiliyor. Öyle de şeyler de
Ya,
var
tabii.
yani onun.
Ya burada asıl problem evrensel tasarım. İşte o kaldırım evrensel tasarım ilkelerine göre hazırlanmış olsa tüm ortopedik engelli kullanabilir, görme engelli kullanabilir, yaşlı insan kullanabilir, çocuk rahatça kullanabilir. Herkes eşit bir şekilde kaldırımı özgürce kullanabilir. Böyle bir durumda şöyle de oluyor. Yani ben bildiğim bir yol ve Ankara'da bazen geniş sokaklar var, geniş kaldırımlar var. Kaldırımın sağından yürümek ya da solundan yürümek istiyorum veya orada çapraz yürüyerek yolumu kısaltmak istiyorum. Sarı çizgi belki düz gidiyor sonra sola dönüyor. Ben çapraz yürümek istiyorum. Ben oradan uzaklaştığım an toplum tarafından böyle kolumdan zorla tutulup oraya çekilmek gibi bir saldırganlık aslında mikro saldırganlıktır bu. Böyle bir durumla karşılaşıyorum. Bu durumu da beraberinde getiriyor aslında.
Aklıma şöyle bir şey de geldi. Benim 2006'da 2007'de Özlem'de görme engelli bir arkadaşım vardı. Sosyal hizmet uzmanı, şu an cezaevinde çalışıyor. Bir gün dolmuştan indi. Ben de gördüm, koluna girdim. Hani yol karşıya geçeceğiz. Hani sıkıntı olmasın, eşlik edeyim diye. Baktım Özlem ağlıyor. Ne oldu dedim. Ya dedi, bana para vermeye kalktılar. Dedim niye para vermeye kalk? Anlayamadım ilk önce yani. Görme engelli diye bir hani para vermeye kalkmışlar. Yani aslında birazcık belki engelliye dair tutumu şu şekilde değerlendirebiliriz. İyi düşünceli ama kötü niyetli. Kötüye erişen bir durum gibi bir şey
Evet.
var. Yani aslında baktığınızda hakikaten de toplumda tırnak içinde bunu söylerken yanlış anlaşılmak istemem. Hani bir görme engelli dilencilik gibi, hani ne bileyim, hani
Evet.
böyle bir, bu bir zayıflık aracı haline getirebilmiş, hani şey,
Evet
yeter hani
böyle kullanılmış da zaten. Yani
kullanılmış işte.
kullanılmasın yani kimseyi belki öncekileri de suçlamak çok kolay yani
Hayır ama
istihdamın
ihtiyacı var. Belki
olmadığı
imkanı yoktur. Yani nereden bileceksiniz
istihdamın
yani?
olmadığı, eğitim şartlarına ulaşılamadığı bir durumda insanlar kendilerini yeni yol aramış olabilir. Ancak bugün bizim artık 21. yüzyılda konuşmamız gereken şeyler hak temelli yaklaşım
İşte
olmalı.
burada
Yani
birazcık toplumun değişmesi için neler yapabiliriz? Yani çünkü benim anladığım kadarıyla, çünkü toplum bir şeyleri kafasında oturtmadığı zaman hani bu çok makul olmuyor. Değişim çok uygun olmuyor. Yani oradaki inşaattaki o sarı çizgiyi yapan insan da aman çizgi çizilecek bana dediler deyip çizgi çizip ya da o kaygan düşeceğimiz o şeyi koyup çıkıp gidebiliyor. Burada toplumsal bilinçte evrensel tasarımı sağlamakta nasıl bir yol izleyebiliriz?
ya ben burada zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle toplumdaki bir değişim zamansız olmaz. Yani hiçbir şey birden değişmez. Bir diğer mesele dese engellilerin acizleştirilmeden ve kahramanlaştırılmadan, idealize de edilmeden toplum içerisinde her noktada başarılı olarak da başarısız olarak da Yetenekli olduğu alanda da, yeteneksiz olduğu alanda da, iyi ya da kötü fark etmez. Her birey toplumun her alanında nasıl varsa, engelli bireylerin de toplumun her alanında olduğunu göstermemiz ve gösterilmesi gerekiyor. Bir diğer mesele de bence bu çok önemli. Bu bütün şeylerden bağımsız olarak söylüyorum. Hizmet verenler tarafından, bu kamu olabilir, bir özel sektör, bir sivil toplum örgütü olabilir, fark etmez. Hizmet veren kişiler ve onların yaptığı açıklamalar da çok önemli. Yani engelli bir bireyi sürekli yararlanan, sürekli faydalanan ve sürekli ona karşı bir şey verilen konumda mı tutuyor? Yoksa karşılıklı etkileşim, yani bizim bir şeyler verdiğimiz onların bir şeyler aldığı, ya da bu biz ya da onlar gruplaşma açısından da düşünülmesin. Bütün bireyler arası söylüyorum. Bireyler arası etkileşim, bireyler arası paylaşım olarak mı görülüyor? Hizmet verenler açısından da bu zaten bir bireyin hakkı. Engelli olmasından kaynaklanan yaşadığı sorunlar var. Mesela otobüslerde ses anons sistemi. Yani bu görme engelli 7-8 tane arkadaşın yaklaşık, yani ilk Ankara'da başladı bu. 2013-2014'te İstanbul'da zamanlı. Belediye yaptığı baskıyla ortaya çıktı. Ve bugün okuma yazma bilmeyen insanlar da kullanıyor.
Çok da
Bugün
iyi olur
yaşlılar da
bence. Evet,
kullanıyor.
evet, evet. Yani evrensel
Bir
ulaşabilirlik aslında böyle bir şey. Yani ihtiyacı olan herkes için hani bunları sağlamak. Bir şey söylediğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden birazcık daha açmak isterim. Kahramanlaştırmamak mevzusu. Bence zıttı kadar tehlikeli senin de bahsettiğin üzere. Biz hani böyle ben şey hatırlıyorum küçükken okuldayken bize körler orkestraları gelirdi. Onlar bir etkinlik yaparlardı, bir faaliyet gösterirlerdi. Sonra bize bir zarf verilirdi. Biz işte onlara o zarfla bir yardım yapmamız hani beklenirdi. Ve yani engelli ama şöyle yapıyor demek mesela çok aslında baktığınızda yani belki hani azim açısından Türkiye gibi yani evrensel erişimin olmadığı tam tartışıldığı yerlerde önemli bir şey ama bunu bir de bu haliyle getirmek de sanki hak temelli bir bakış açısını engeller bir sürece götürüyor. Yani iyi bir şeymiş gibi gözükse de ama aslında aması olan bir şey.
evet, bence direkt rahatsız edici de bir şey hocam.
Evet.
Yani şöyle düşünün. Siz böyle bir okulda kör bir öğretmensiniz. Ve bir yani bunu sivil toplum örgütü ya da bir dernek ya da ne olursa olsun kim getirirse geliyor, diyor ki biz körlere yardım topluyoruz, bu zarflara para koyun. İkinci sınıf, üçüncü sınıf öğrencisinin gözündeki öğretmenin algı değişimini hayal edebilirsiniz. Yani arkadaşlarım, çok öğretmen arkadaşım var beraber çalıştığımız. Bir gün dedi ki, beşinci sınıf öğrenci koşarak geldi. Ve şöyle dedi, öğretmenim size para koydum.
Evet. Çünkü
Ya bu
aslında
öğretmen
baktığınızda toplumda böyle bir algı var. Yani bu birazcık engelliye yönelik, pasifize etmeye yönelik. Belki de engellilerin buradan ikincili bir kazanç da edinebilecekleri bir
engellilerin
süreç.
veya engellilik kullananların da, yani
Kullananların.
sadece engellilerin
E
değil.
tabii mesela çok fazla dernek var ben biliyorum.
Evet.
Engelli derneği ama içinde engelli yok. Yani öyle dernek daha
Evet.
çok.
Ya, hak temelli bakış açısı bu noktada çok önemli. Yani biz bir insanın gerçekten ekonomik ihtiyacı varsa, kişinin engelinden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Sosyal destek bu noktada zaten önemli. Bunu kurgulamamız, bunun savunuculuğunu yapmamız gerekiyor. Bir kör öğretmen çocuklara eğitim verirken yaşadığı sorunları konuşmamız gerekiyor. Yani bence bu, ama rağmen mesela cümleleri gerçekten çok tehlikeli. İşte görme engelli ama öğretmen olmuş. Yani bence şunu demeli. Üniversitede kimse ona kaynaklarını erişilebilir olarak ulaştırmadı. Kitaplarına ulaşamadı. Sınavlarında şu zorluklar yaşadı. Bunları aşarak öğretmen oldu derse tamam, anlarım, ama kişinin körlüğüne, ya yani oradaki görme engelli tanımı da bizim az önce konuştuğumuz görme engelli tanımına eşdeğer değil zaten. Görme engelli ama öğretmen, görme engelli ama işte sosyal uzmanı, ne dersek diyelim. O hep o temele sığdırıyoruz ve yaşanan erişilebilirlik problemlerine, yaşanan ulaşma problemlerine hiçbir zaman pay ayırmıyoruz.
Yani burada belki bir ön kabul de var yani şunu söylüyor yani bu ülkede hakikaten bunu yapmak çok zor bir başarabilmiş diyebilmek gibi bir şey belki.
Evet. Ama bu haberlerin ben o içeriği yansıttığını çok inanmıyorum. Yani okuduğum zaman haberden şunu anlıyorum. Ya ah vah, yazık yani, adam ya da kadın. Ya maşallah maşallah, hem kör hem de ya da bu, çünkü orada görme engelli yazması önemli değil, kafadaki düşünceyi söylüyorum, hem kör hem de öğretmen olmuş, helal olsun. Bu da aslında Bir taraftan kişinin yaşadığı durumu hem azizleştirme var. Bu bir durum, mevcut durum. Hem de kişiyi bireysel olarak kahramanlaştırma var. İki duygu bir anda yaşanıyor. Duyguların hayatımızda elbette yeri var ama sosyal meselelerde, politik meselelerde duyguları işin içine sokmak bence hak temelliyle çok
Evet.
fazla zarar veren bir şey.
Birazcık daha böyle duygular olunca daha profesyonel olmayan bir yere doğru da gidiyoruz hak temelliliğin yanında. Peki şunu söyleyerek birazcık artık sonlara doğru geliyoruz. Toparlamak isterim. Şimdi ben özür diliyorum tüm görme engellilerden, körlerden. Erişilebilirlikle alakalı mesela sosyal medyadaki o fotoğraf paylaşımının altına erişilebilirlik bilgisi yazacağımı bilmiyordum. Senin farkındalığını sağlamanla hani öğrendim. Peki neler yapabiliriz? Yani biz bireyler olarak ben şimdi mesela seninle konuşurken şu aklıma geldi. Milli Kütüphane'de sesli kayıt kitaplar var görme engelliler için. Ürettiğim, hazırladığım bütün kitapları bir şekilde kaydedip ses kaydını yapıp hani şu elimdeki ekipmanla Milli Kütüphane'ye göndermeyi düşündüm. En azından görme engelli sosyal hizmet uzmanları ya da öğrenciler benim kaynaklarımdan bu şekilde yararlanabilirler gibi geldi aklıma. Bunun gibi neler yapabiliriz hani bizler?
Şimdi ben önce bireysel bahsedeyim. Sonra da belki sosyal hizmet mesleği açısından çok kısa bir şeyler söyleyeyim. Bireysel olarak gerçekten yani Twitter'da, Facebook'ta ya da Instagram'da yaptığımız paylaşımları gerçekten açıklama ekleyebiliriz. Bu o kadar çok uzun açıklamalar olmasına gerek yok. Yani bir cümleyle ne olduğunu bile söyleseniz. Yani bir etkinlik yapmışsınızdır. Etkinlikten bu etkinliğin toplu fotoğrafı. Tek de bu arada kimler var belki yani bu çok uzun sürebilir. Zaten o kadar yer de yok ama kişinin aklında bir fikir oluşuyor. Bunu bireysel yapılması çok önemli ama bunu kurumların önce yapması gerekiyor. Yani Aile Bakanlığı bu işin belki de merkezinde olan bir yer. Onun yaptığı paylaşımların hiçbirinde görsel açıklama yok. Yani bunu Türkiye'de kurum olarak ilk onları da bayağı taciz ettim. Gerçi örgütsel olarak da ilişkimiz var. Yani bir şey olduğu zaman biz yine ulaşıyoruz. Eksikleri söylüyoruz. İlk yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Yeni bayağı bir taciz diyebileceğimiz bir boyutta yazdım ben onlara sürekli. Ve artık Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan paylaşımlarda, duyurularda sadece duyuru yazıp resim koyuyorlardı çünkü. Ve ben oradaki duyuruyu bilmiyordum mesela. Onlar açıklama eklemeye başladılar. Ve bir diğer önemli mesele de bence etkileşim çok önemli. Yani bir insanın hayatta yaşadığı şeylerin, sorunların hepsini bilemeyiz. Bunlara hakim de olamayız. Bu imkansız ama sormak, konuşmak, bunlar çok önemli. Etkileşimde bulunmak, birlikte deneyimlemek. Ben yani gözleri oturup bağlayıp tekerlek sandalyeye binildiğinde farkındalığa ulaşan kimseyi görmedim. Ama beraber arkadaşlık yaptığım, sinemaya gittiğim, kayağa gittiğim ya da birlikte konsere gittiğim ya da kafeye gittiğim arkadaşlarımdaki farkındalığın daha fazla yükseldiğini net
Burada
gözlemleyebildim.
tabii şöyle de bir şey de var. Yani benim de arkadaşlarım var lafı vardır yani benim de ya o benim değil de yapmamamız lazım. Yani
Evet
arkadaşlarımız
tabii.
olmalı. Yani bu bir
Bir de şey
marifet de
var
olmalı.
yani
Yani. Evet.
belki ben senin arkadaşınla hiç tanışmıyorum. Sırf körüz diye birbirimizi tanımak zorunda değiliz. Belki birbirimizden hoşlanmak da zorunda değiliz. Körlük dışında arkadaşlık özelliklerimiz var. Yani bir insan bir körle arkadaş olmak da zorunda değil. Bu da bir bu şey. Ama etkileşimde bulunmak önemli arkadaş olmasak da. Sosyal medya uzmanı olarak yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunu ben Ankara Üniversitesi mezunuyum. Ben bu problemi yaşamadım. Benim bütün hocalarım sınavlarımı mesela benim bilgisayarda yaptılar ve sınav sorularını bana Word halinde getirdiler. Bilgisayar flash takıldı. Tabii bir araştırma görevlisi hocamızın eşliğinde kendisi benim gözetmenliğimi yaptı ya da sınıfta ekranıma baktı. Bu işin güvenliği de önemli çünkü. Ben soruları cevapladım. Ekstra kitapları için şunu söyleyebilirim. Ben bireysel olarak söylüyorum bunu. Tabii bunu tercih edecekler olabilir. Sesli kitap. Ama ben akademik eserlerde bireysel olarak sesli kitap tercih etmiyorum. Çünkü sesli kitap, yani hatta ben genelde de sesli kitap tercih etmiyorum ama büyük çoğunluğumuz akademik eserlerde yazılı eser kullanmaya çalışıyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi daha rahat, daha ulaşılabilir artık bizim için. Word formatında, PDF formatında, taranmış PDF formatında ve benzeri e-kitap formatlarında bir şeylere ulaşabilmek. İkincisi, özellikle bir ödev hazırlıyorsak, bir araştırma yapıyorsak ya da bir yüksek lisans doktora öğrencisiysek o akademik eserin sesli kitap hali bizim hiç işimize yaramaz. Çünkü kaynak gösteremeyiz, sayfa numarası gösteremeyiz, ve benzeri hiçbir şey atıfta bulunamayız. Ben o yüzden her geçen gün elektronik kitap sektörünün gelişmesini canı gönülden bekliyorum. Tabii bunun dışında başka çözüm yolları da var.
Burada tabii
Konuşabileceğimiz...
şey de var, Türk Kademi gibi sayfalar var artık. Türkçe'de
Evet.
de çok fazla şey gelişiyor. Hani e-kitap sektörü gelişiyor. Bu anlamda iyi bir şey olduğunu da gördüm. Bu hiç böyle düşünmemiştim ama bu boyutun önemli olduğunu görüyorum senin söylediklerinden.
Ya engellilik alanı dediğim gibi gerçekten çok geniş. Yani bırakın biz kendi aramızda yaşadığımız sorunları da saatlerce konuşuyoruz, çözüm yollarını konuşuyoruz. Ben burada birkaç şey anlatıyorum ama bunların hepsi bizim içerimizde de tartışılıyor. Bu böyle mi daha iyi olur, şöyle mi daha iyi olur? Hepimizin bilgisayar kullanım beceri aynısı aynı değil. Çünkü tüm insanlar da farklı. Hepimizin telefon kullanım becerisi aynı değil. Ona yönelik farklı uygulamalar nasıl olabilir? Bunları tartışıyoruz. O kadar geniş bir yelpaze ki. O yüzden temelde tutabileceğimiz benim hani son olarak bağladığımız için söylüyorum. İki şey varsa bunu sosyal hizmet literatüründen de destekleyebiliriz. Tıbbi model ve sosyal modelden gelen tıbbi tanımlama başkadır. Bu tıbbi tanımlamanın sosyal ortamdaki yansıttığı şeyler başkadır. Yani körlük başkadır. Kör olmaktan kaynaklanan kaynağa erişememe, bir hastaneye erişememe başkadır. Ve bir diğer mesele de bireysel etkileşim. Çok önemli. Bu taraftan da açıklamak çok önemli. Bu Engeller Haftası dolayısıyla çok bir iki cümle sadece şunu söyleyeceğim hocam izninizle. Sosyal medyada gördüğümüz zaman benim böyle yani eskiden acı acı güldüm. Şimdi biraz sinirlendim. Bazı paylaşımlar var. Bu hak demekten uzak ama belki ben kendi bölüm arkadaşlarımda da hala gidiyorum. Orada öğrenim gören arkadaşlara da konuştum ama bunu söylüyorum. Bunu yapan hala arkadaşlarımız oluyor ister istemez. Değişim zaman içerisinde gerçekleştiği için. İşte engellileri seviyoruz. Engelliler melektir. Tek engel sevgisizliktir gibi işin tamamen dışında alakası bile olmayan hak temelli bakış açısından oldukça uzak bir taraftan da engelliye ciddi anlamda istismara açık getiren cümlelerden, açıklamalardan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte engellilerimiz gibi sahiplendirici yani hiyerarşi kuran kavramlardan. Yani bunu çok yapıyoruz. Mesela kadınlarımız diyoruz. Yani bu belki toplumsal bir sahiplik gözükebilir ama bu bende şey hissediyor. Yani o kişinin benim üzerinde bir hiyerarşi kurduğunu. Engelli vatandaşların yaşadığı sorunlar var. Evet bu sorunları zaman zaman çok iyi bildiğimiz noktalar da var. İçinden çıkamadığımız noktalar da var ama el birliğiyle etkileşim kurarak, birlikte karşılaşarak, karşılaşmayı çok önemsiyorum. Karşılaşmayla karşılıklı herkes bildiğini ortaya dökerek, ortak bir zemin oluşturarak ben birçok sorunu aşabileceğimizi veya aşmak için çaba
Evet.
gösterebileceğimizi düşünüyorum.
Belki de burada bu senenin de teması insan ilişkilerinin önemi, Dünya Sosyal Hizmet Günü'nün
Evet.
teması. İnsan ilişkilerinin önemine bu gözle de bakmakta fayda varmış gibi geliyor bana.
Ben katılıyorum Sayın Hocam.
Peki son bir şey istesem eğer uygunsa. Şimdi biz
Tabii.
bugün yani seninle konuşmadan önce ben bir siyah bir içerik zemininde bir içerik paylaştım ve bunu betimledim. Ama görme engelli olmayanlar o betimlemeyi anlamadılar. Hani kullanmayanlar. Bir yarışma da yapmış olalım. Hani bu resimde ne olduğunu sormuş olarak. Betimleyici bir ses şey programın açıksa ya da böyle bir dinleme şansımız varsa o resimde ne dediğini söylersen bu mesajı da dinleyip bize gönderen bir kişiye de hediye vermiş olayım ben de. Hem de
Şu an
böylece
sizin o
evet.
paylaşımdaki mesajınızı mı
Evet, evet.
söylememi?
Evet.
Tamam. Ben şu an Twitter'a giriş yapıyorum.
Tamam. Hem böylece biz de hani böyle bir şeyin altını da çizmiş olalım yayında. Böyle bir şey var. Bunu kullanalım diye. Hem de bu mesaj ne diyor sen de paylaştın. Bu fotoğrafta ne yazıyor ya ne diyor görmüş olalım.
Bu noktada hemen tabii bu paylaşımınızı açarken şunu söylemek istiyorum. Görme engelliler bilgisayar, telefon gibi cihazlarını ekran okuyucu denen yardımcı teknoloji, destek teknolojilerle ekran kullanıyorlar. Telefon için iPhone'da, Android'de, artık Android'de de var. Telefonun içinde gelen, ekstra engeller için üretilen bir şey yok. Evrensel tasarımın bir örneği. Siz mağazadan aldığınızda bir tuşla o programı aktif hale getiriyorsunuz ve kullanılabilir hale geliyorsunuz. Bilgisayarda da ek olarak
Bir
bir
programı.
evet yani bir program kuruyorsunuz. Bu programla kullanabilir hale geliyorsunuz. Tabii bu noktadan sonra da uygulamaların ve web sitelerinin erişilebilirliği gibi başka bir etmen ortaya çıkıyor. O başka bir konu. Çok uzun ve zorlu bir konu. Şimdi siz bir paylaşım yapmışsınız, bir resim ve bunun resim dışında normalde insanların görüp okuyabileceği bir yazı yok. Siz şöyle bir şey söylemişsiniz. Bu fotoğrafı görenler muhtemelen sadece siyah bir zemin görecekler. Ama bu fotoğraf siyah zeminden daha fazlası. Belirli gün ve haftalar farkındalık için var. Bu çok önemli. Ben bu mesajınızı çok beğendim. Yani engeller haftası kutlanacak bir hafta değildir. İçimden tekrar tekrar söylemiştim bunu okurken. Başta meslektaşım olsan olmak üzere erişilebilirlik bilincini sağlayan dostlara teşekkür ederim. Engeli ancak birlikte aşabiliriz demişsiniz.
Bu şekilde herhalde. Yani birlikte aşabiliriz derken yani engelle yaratmayarak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Bence bu hepimiz için bir motto olmalı. Ve bugün bana zaman ayırdığın için çok çok çok çok, çok teşekkür ediyorum Ozan. Çok farkında olmamız gereken şeyleri bazen atlayabiliyoruz. Bizim eksikliğimiz olabiliyor. Eğer olursa bizim kusurumuz hani bu konuda erişilebilirlikle alakalı lütfen sen de paylaş benle. Ve tabii meslektaşlarımızla. Çünkü sen bizim için önemli bir değersin, şanslısın. Yani çünkü herkes aynı bakış açısına sahip olamayabiliyor. Hani bu anlamda da emeklerine ve gelecekte yapacakların için şimdiden teşekkür ederim istiyorum.
Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok mutlu oldum. Hocam öncelikle böyle bir gerçekten dinlediğim kayıtların arasında kendimin de olacak olması ve alana dair bir alanda. Yani evet ben engellilik alanında sivil toplumda bir şeyler yapıyorum. Belli yerlerde yer alıyorum ama kendi mesleğimin içerisinde bir çalışmanın içerisinde olmak beni ayrıca mutlu etti. O yüzden çok teşekkür
Ben
ederim.
teşekkür ederim. İstersen böylece tamamlamış olalım. Bu bölümü burada bitirdik ama bence Ozan'la daha uzun vadeli kayıtlar da yapabiliriz. Özellikle erişilebilirlik mevzusu. Ben şeyde çok merak ediyorum. Bu web sayfalarının erişilebilirliği bizim bayağı bir ara dert edindiğimiz bir şeydi. Belki erişilebilirlikle ilgili devamında da bir şeyler yapabiliriz. Eğer görürsen sen.
Tabii ki.